İnsan ve Davranışı Doğan Cüceloğlu 17. Kaset A Yüzü Sayfa 335 Daha geniş anlamda çevresel farklılıklar. Çevrenin farklı yönleri vardır. Örneğin alınan gıdanın miktarı ve türü, içinde yetişilen ortamın temizliği ve sağlıklı oluşu, hava kirliliği, spor imkanlarının varlığı veya yokluğu, çocuğun bedensel ve psikolojik gelişimini etkiler. Amerika'da göçmenler üzerinde yapılan araştırmalar, göçmen ailelerin çocuklarının ana babalarından daha uzun boylu ve spor dallarında daha başarılı olduğunu, daha az hastalığa yakalandığını göstermiştir. İki kuşak arasındaki bu fark, yeni neslin aldığı gıdaların vitamin, mineral ve protein bakımından daha besleyici olmasıyla açıklanır. Türkiye'de de gelir düzeyi yükselip sağlık hizmetleri yaygınlaştıkça, nesillerin boylarının uzunluğunda ve genel olarak bedensel gelişmelerinde olumlu değişimler olacağı beklenir. Köyde doğmuş fakat okuyarak meslek sahibi olmuş ana babaların şehirlerde büyüyen çocukları ana babalarından daha uzun boylu olurlar. Yan başlık. Etkileşim süreçleri. Bireyin biyolojik süreçleriyle bulunduğu çevrenin koşulları sürekli etkileşim halindedir. Biyolojik oluşumlar belirli bir çevrenin verdiği imkanlara bağımlı olarak biçimlenir. Çevreyle biyolojik yapının sürekli etkileşim içinde bulunduğunu kabul eden psikologlar, etkileşim süreçlerine önem verirler ve onların gelişimin yönünü ve derecesini belirlediğini kabul ederler. Son zamanlarda Amerikalı psikologların çoğu, çocukların genetik yapıya bağlı olarak farklı mizaç yapılarıyla doğduklarını kabul etmektedirler. Bu temel biyolojik bir süreçtir. Çocuğun mizacının türü, çocuğun çevresiyle kurduğu ilişkinin türünü belirler. Sürekli ağlayan ve mızmızlanan zor mizaçlı çocukların uykuları ve yemeleri düzenli değildir. Bunlar her şeye ağlarlar ve çevrelerinde olup biten olaylarla ilgilenmezler. Böyle çocukların anneleri zamanla çocuklarına karşı umursamaz olurlar ve onlara olan düşkünlüklerini kaybederler. Bu tip çocuklar daha sonra okulda problem çocuk olmaya yönelirler. Sürekli ağlamayan kolay mizaçlı çocukların ana babalarıyla ilişkileri başlangıçtan iyidir ve zaman içinde çocuk çevredekilerle daha olumlu ilişkiler geliştirmeye devam eder. Kolay mizaçlı çocukların okulda öğretmenlerle ve diğer öğrencilerle daha iyi ilişki kurdukları ve daha başarılı oldukları gözlenmiştir. Çocuğun bilişsel gelişimi ve genel olgunluk düzeyi de onun çevreden nasıl ve ne kadar etkileneceğini belirler. Yaşları farklı olan iki çocuğun bilişsel gelişimleri farklı olacağından aynı ortamda değişik algılamalarda bulunurlar ve bu yüzden farklı şeyler öğrenirler. Sayfa 336. Çevreden bağımsız bir biyolojik gelişimden bahsetmek ya da biyolojik süreçleri hesaba katmadan çevrenin etkisinden söz etmek eksik bir yaklaşımı gösterir. Gelişim, bireyin doğuştan getirdiği biyolojik süreçlerle çevre koşullarının sürekli etkileşimi içinde oluşur. Etkileşimsel yaklaşımı temel kabul etmiş psikologlar, çevrenin ve biyolojik yapının değişik yönlerine ağırlık verirler. Bu nedenle etkileşimsel yaklaşım içinde birbirinden farklı kuramlar yer alır. Kuramlardan en belirgin üçünü aşağıda kısaca özetleyeceğiz. Etkileşim kuramları. Üç temel yaklaşım tarzı gelişimsel psikologların görüşlerini etkilemiştir. Bunlardan biri, bireyin psikoseksüel gelişimine önem vermiştir ve Freud'un adıyla bilinen psikoanalitik okulu oluşturur. İkinci yaklaşım tarzı bireyin psikososyal gelişimine önem verir ve Erik Erikson tarafından geliştirilmiştir. Üçüncü görüş bireyin bilişsel gelişimine ağırlık verir ve Jean Piaget tarafından geliştirilmiştir. Buradaki isimlerin harflerini veriyorum. Freud, F-R-E-U-D, Erik Erikson, E-R-I-K-S-O-N, Jean Piaget, J-E-A-N, P-I-A-G-E-T. Devam ediyoruz. Psikoanalitik görüşe göre psikolojik gelişimin temelinde iki güç vardır. 1. Cinsel ve saldırganlık güdüleri. 2. Çevredeki davranışlar. Freud'un kuramını ileride daha ayrıntılarla inceleyeceğimiz için burada ancak psikoseksüel kuramının iki önemli noktasına değineceğiz. İlk nokta, yaşamın ilk yıllarında yapılandırılan özelliklerin son derece kuvvetli olduğu ve sonradan değişmeye direnç gösterdiğidir. İkinci nokta, bireyin gelişiminin birbirini izleyen psikoseksüel aşamalardan oluştuğudur. Her aşama bedenin bir bölümüyle ilişki halindedir. Her aşamada çocukla ana baba arasındaki ilişkinin yeniden düzenlenmesi gerekir. Her aşamadaki etkileşim çocuğun yaşamını etkiler ve etkilerin toplamı bireyin kişilik özelliklerinin temelini oluşturur. Erikson, gelişimin aşamalardan oluştuğunu kabul eder. Ancak bireyin cinsel gelişimi yerine onun sosyal gelişimini temel kabul eder. Bu yüzden onun kuramı psikososyal kuram adını alır. Her aşamada çocuğun gereksinmeleri ve toplumun çocuktan beklentileri değişir. Çocuk kundaktan kurtulup hareket etmeye başlayınca ana baba çocuğun hareketlerini denetlemeye ve çocuğun neye dokunup neye dokunamayacağını belirlemeye başlar. Çocuğun bağımsızlık eğilimi gittikçe kısıtlanır. Çocuğun bağımsızlık eğilimi ile ana babanın denetim eğilimi arasındaki etkileşim bir dengeye ulaşır ve bu denge her çocuk için ayrı ayrı oluşur. Bu dengenin özelliği çocuğun daha sonraki yetişkin yaşamındaki kişilik özelliklerinin temelini oluşturur. Freud ile Erikson arasındaki farklardan bir diğeri de şudur. Freud gelişimi ilk çocukluk yıllarına sınırlar. Öte yandan Erikson gelişim sürecinin ve bu sürecin bir parçası olarak bireyin bağımsızlık eğilimiyle toplumun bireyi denetim altına alma çabasının ömür boyu sürdüğünü kabul eder. Tablo 10.1'de gösterildiği gibi her aşama kendi ikilemini beraberinde getirir ve bireyi yeni bir denge arayışına götürür. Şu anda sayfa 338'deyiz. Sayfa 337 tamamen bir tabloya ayrılmış. Bu tabloyu sizlere okumak istiyorum. Tablo dikey olarak 3 tutumdan oluşmuş. Freud'un psikoseksüel gelişim aşamaları, Erikson'un psikososyal gelişim aşamaları ve Piaget'in bilişsel gelişim aşamaları. Yatay tutumlar ise yaşları belirlemiş. 0-1 yaş, 2 ve 3 yaş, 4-5 yaş, 6-12, 13-18, 19-25, 26-40 ve 40'ın üzeri. Şimdi 0-1 yaş aşamasından başlıyoruz. 0-1 yaş. Freud'un aşamaları, oral aşama. Ağız uyarılmanın odak noktasını oluşturur. Çocuğu memeden kesmek çok zordur. Erikson, temel güven ve bunun karşılığı temel güvensizlik. Bebek kendine bakan kişiye güven bağları kurmalıdır. Piaget, duyusal hareketsel aşama. 0-2 yaş. Bebek dış dünyayla duyu organları ve nesnelerle yaptığı faaliyetlerle etkileşim kurar. 2-3 yaş. Anal aşama. Freud, anüs uyarılmanın odak noktasını oluşturur. Tuvalete gitmeyi öğretme temel bir adımı oluşturur. Erikson, bağımsızlık ve bunun karşıtı utanç ve şüphe. Çocuk bağımsızlık peşindedir. Tuvalet eğitimi iyi becerilmezse utanma duygusu yerleşir. Piaget, operasyon yani işlem öncesi devre. 2-6 yaş. Çocuk zihinsel imgeler veya kelimeler yoluyla dış nesne ve olayları temsil eder. Nesneleri gruplara ayırmaya başlar fakat akıl yürütme nesnelerin görünüşlerine ve hareketlerine bağlı kalır. 4-5 yaş. Freud, fallik aşama. Cinsel organ uyarılmanın odak noktasıdır. Aynı cinsten ana babayla özdeşleşme kurmak temel adımı oluşturur. Erikson, girişim ve bunun karşıtı suçluluk duygusu. Çocuk daha kendine güvenli ve saldırgan olur. Aynı cinsiyetten ana babayla çatışma suçluluk duygusuna ulaşabilir. Piaget'in bu yaşta bir aşaması şeyi yok, önerisi yok. 6-12 yaş, Freud'un aşaması, Freud'un yaklaşımı, örtük aşama. Cinsel enerji bastırılmıştır. Savunma mekanizmalarının gelişimi en önemli görevdir. Erikson, üreticilik ya da aşağılık duygusu. Çocuk kültürün gerektirdiği bütün becerileri, yani okuma yazma, bisiklete binme gibi, kazanmak zorundadır. Aksi halde aşağılık duygusu gelişir. Piaget, somut işlemsel aşama. Düşüncenin soyutlaşması yönünde atılan büyük bir adım bu aşamada gerçekleşir. deneyimlerine dayanarak çocuk toplama, çıkarma, sınıflama ve sıraya dizme gibi bazı yetenekleri yeni zihinsel işlemleri yapabilir. 13-18 yaş, Freud, genital aşama. Cinsel organlar uyarılmanın yine odak noktasıdır. Olgun cinsel ilişkiler geliştirebilmek en önemli görevi oluşturur. Erikson, benlik özdeşleşmesi ve bunun karşıtı rol bunalımı. Genç kişi cinsel ve mesleksel benlik özdeşimini gerçekleştirmeli ve yeni değerler aramalıdır. Piaget, formel işlemsel aşama. Bireyin soyut ve karmaşık zihinsel işlemleri kullanarak sorunlara sistematik olarak yaklaşabilir. Nesnelere dayanmadan soyut kavramları ve sembolleri kullanabilir. Her yetişkin bu aşamaya ulaşamayabilir. 19-25 bu yaşlardan sonra Freud'un yaklaşımları yok ve Piaget'in yaklaşımları yok. Sadece Erikson'un yaklaşımları var. 19-25 yakınlık ve bunun karşıtı yalnızlık. Yetişkin gerçekten yakın ve mahrem olan ilişkiler geliştirme durumundadır. Aksi halde kendini soyutlanmış ve yalnız hisseder. 26-40 yaş, üreticilik ve bunun karşılığı verimsizlik. Yetişkin, meşaleyi gelecek nesillere aktaracak biçiminde çocuk yetiştirme, yaratıcı davranışlarda bulunma, başkalarına yardım etme gibi bazı faaliyetlere girmelidir. Aksi halde kendini verimsiz ve değersiz hisseder. 40 ve üzeri, benlik kaynaşımı ve bunun karşılığı çökkünlük ve bezginlik. Son aşama olarak yetişkin, daha önceki aşamaları kaynaştırarak kendisinin gelişerek nasıl bir insan haline geldiğini kabul etmelidir. Aksi halde çökkün ve iç barışı olmayan bir insan olur. Şimdi sayfa 338'de ana metinden devam ediyoruz. İsviçreli bir psikolog Piaget, daha çok bireyin algılama ve düşünüş tarzını kapsayan bilişsel gelişim ile ilgilenmiş ve onun kuramsal yaklaşımı çok sayıda gelişim psikoloğunu etkilemiştir. Piaget'in yaklaşımı bilişsel gelişim kuramı olarak bilinir. Piaget hem olgunlaşmanın hem de öğrenmenin etkisini kabul eder. Ancak çocuğun faal olarak sürekli bir etkileşim içinde olmasını temel olarak görür. Çocuğun çevresiyle ister oyun ister başka biçimde sürekli etkileşim içinde olması onun zihinsel gelişiminin yönünü ve derecesini belirler. Çocuk her aşamada kavramlar ve yaklaşım tarzları geliştirerek belirli bir bilişsel dengelemeye ulaşır. Yeni ortamlar ve yeni deneyimler bazen bilişsel dengelemeyi bozar. Bilişsel dengelenmesi bozulan çocuk, yeni bir dengelemeye ulaşabilmek için yeni kavramlar geliştirme veya yeni yaklaşım tarzları uygulama yoluna gider. Böylece bilişsel gelişim sürekli işler. Bilişsel gelişimin olabilmesi için yukarıda verilen örneklerden de anlaşılabileceği gibi, çocuğun çevresiyle sürekli etkileşim halinde olması gerekir. Esasında çocuk gözlenen bilişsel dengeleme süreci yetişkinlerde de olur. Ne var ki yetişkinlerde daha az sıklıkla gözlenir. Yeni bazı deneyimlerden dolayı yetişkinliğin bilişsel dengelenmesinde bir bozulma olursa yetişkin de yeni dengeleme yolları arar ve bu dengelemeyi buluncaya kadar düşünüş tarzını değiştirmeye devam eder. Bilişsel dengelemenin yetişkinlerde sık sık değiştiğini gözlemeyiz. Çünkü yetişkin günlük yaşamında karşılaştığı olayların hemen hemen hepsini kendisinde var olan kavram ve düşünce süreçleriyle açıklayabilir. Piaget de gelişimi birbirini izleyen aşamalardan oluşan bir süreç olarak kabul eder. Her aşamanın kendisinden sonra gelen aşama için bir basamak oluşturduğu ve aşamaların sırasının değişmediğini kabul edilir. Her aşama için 3 psikoloğun teklif ettiği yaşlarda bazı farklar vardır ama benzerlikler farklardan daha fazladır. Yan başlık, farklı görüşlerin kaynaşımı ve aklına gelen bazı sorular. Gelişim olayını hiçbir görüş kendi başına açıklayamaz. Her psikolojik kuram gelişim sürecinin belirli bir yönünü açıklar. Gelişim çalışmalarında her kuramsal yaklaşımın temel görüş ve kavramlarından faydalanabiliriz. Sayfa 339. Gelişim kuramlarının birbirlerini tanımlasalar da iki temel soruda ayrılıkları vardır. Bu temel soruları şimdi kısaca gözden geçireceğiz. Birinci soru. Gelişme sürekli bir çizgiyi mi takip eder yoksa birbirinden doğaları itibariyle farklı adımlardan ve aşamalardan mı oluşur? Biyolojiyi ya da çevreden gelen öğrenme etkilerini temel alan görüşler sürekli bir sürecin varlığını kabul ederler. Her aşama son derece ufak fakat sürekli olarak devam eden biyolojik olaylardan oluşur. öğrenmeyi temel kabul eden psikologlar da aynı görüşü kabul ederler ve ufak adımlardan oluşan sürekli bir öğrenme olayının gelişimin temelinde yattığını düşünürler. Etkileşime önem veren psikologlar ise tablo 10.1'de gördüğünüz gibi özellikleri itibariyle birbirinden farklı aşamaların varlığını savunurlar. İkinci soru. Bireyin temel kişilik yapısını tanımlamada ve belirlemede ilk aşamalardaki etkiler daha sonraki aşamalardaki etkilerden daha mı önemlidir? Kritik devre adı verilen bir aşamanın hayvanların gelişiminde önemli olduğunu etologların çalışmasından öğrenmiştik. Aynı kavram çocukların gelişimi içinde kullanılabilir mi? Freud'un psikoanalitik yaklaşımı kritik devre anlayışına yakın düşer. Öte yandan öğrenmeyi gelişimin temeli olarak kabul eden psikologlar, insanoğlunun her yaşta değişebileceğini kabul ederler. Böylece psikoanalitik yaklaşımı kabul etmiş psikologlar, insanın olumlu yönde gelişimi konusunda biraz karamsar oldukları halde, öğrenmeyi temel kabul etmiş psikologlar iyimserdirler. Çünkü onlar, bireylerin her yaşta kendi hatalarını düzeltip yeni gelişme süreçleri öğrenebileceğine inanırlar. Bu inancın etkisi altında, fakir çevreden gelen çocukların zengin çevreden gelen çocukların aşamasına ulaşabilmesi için yeni eğitim programları teklif eden kişilerin başlarında öğrenme psikologları gelirler. Yukarıda önce ettiğimiz yaklaşım tarzlarını göz önünde tutarak çocuğun anne rahmine düşüşünden yaşlanıp ölümüne kadar için zaman süresi içinde ortaya çıkan süreçleri gözden geçirelim. Alt ana başlık 3. Doğum öncesi devre. Çocuğun gelişimine yumurtanın döllenmesi anından itibaren bakmak gerekir. Döllenme anında anneden gelen 23 kromozom, babadan gelen 23 kromozomla birleşir ve o insan yavrusunun biyolojik yapısının temeli olan 46 kromozomu oluşturur. Her bireyin 46 kromozomu, o bireyin biyolojik gelişim aşamalarını ve bu aşamaların hangi zamanlarda olacağını programlar. Biyolojik zamanın saati döllenme anından itibaren çalışmaya başlar. Yumurta, Fallop kanalı adı verilen bir kanaldan rahime doğru bir yol izler. Fallop kelimesinin harfleri F-A-L-L-O-P. Devam ediyoruz. Yumurta rahime yaklaştıkça erkeğin spermiyle karşılaşma ve dolayısıyla döllenme imkanı artar. Ana babanın cinsel birleşimi sonucunda vajina kanalıyla rahim yoluyla ilerleyen erkek spermi yumurtayı döller ve bu andan itibaren bir insan yavrusu 46 kromozomdan oluşan tek bir hücre olarak yaşamaya başlamış olur. Döllenen hücreye zigot adı verilir. Zigot, yaşamın ilk dakikalarından itibaren mitosis adı verilen hücre bölünmesi ve çoğalma faaliyetine başlar. Sayfa 340. Burada bir şekil var. Şekil 10.1. Şeklin başlığı şöyle. Döllenme sürecini gösteren çizim. Sperm fallop kanalından geçerek yumurtayla karşılaşır ve yumurtayı döller. Bu şekli, bu tabi bir resim olduğu için bunu anlatamayacağım size. Fakat bölümlerini vermek istiyorum. Vajina, servix, sperm, uterus, fallop kanalı ve yumurtalık. Ana metinden devam ediyoruz. Mitosis ilk iki hafta sürekli devam eder. İkinci haftanın sonunda hücreler farklı türlere bölünmeye başlarlar. Hücrelerin bir kısmı gelişen hücre kümesini kaplar ve çepeçevre kuşatır. Bir başka hücre grubu çepeçevre kuşatılan bu hücre grubunu rahime bağlar. Üçüncü hafta ile yedinci hafta arasında gelişmekte olan hücre grubuna embriyo adı verilir. Aynı hücre grubu gelişmesiyle devam eder ve 8 ile 40 hafta arasında fetüs adını alır. Bu devre içinde gelişen organizma besinini plasenta adı verilen organa bağlı göbek bağından alır. Plasenta, embriyonun rahime bitiştiği yerde gelişir ve embriyo ile rahim arasında yer alır. Plasenta, annenin kanından besleyici maddeleri alır, zararlı maddeleri bir derece kadar süzer ve yeni gelişen organizmanın kan dolaşımına boşaltır. 7. haftanın sonları ve 8. haftanın başlarında ağız, burun, kollar, eller, bacaklar gibi İnsan organlarının bazıları tanınabilir hale gelmiştir. Hamileliğin geri kalan 7 ayında gelişim devam eder ve organlar daha belirgin hale gelir. Sinir sistemi gelişimini en son tamamlar ve çocuk doğduktan sonra da biyolojik gelişimini sürdürür. Doğumdan önceki gelişimin sırası bireyin kromozomlarındaki programda vardır ve dış etkilerden oldukça bağımsızdır. İnsan embriyo ve fetüsleri hemen hemen hep aynı sırada ve aynı hızda gelişirler. Sayfa 341. Biyolojik temelli ve dış faktörlerden pek etkilenmeyen bu sürece olgunlaşma adını verdiğimizi daha önce belirtmiştik. Olgunlaşma adımları son derece kuvvetli bir biyolojik faktörü ifade eder ve hem psikolojik hem de fizyolojik bozukluklar gösteren annelerde bile kendisini aynen gösterir. Yan başlık. Hamilelik süresinde dış etkiler. Hamilelik sırasında gözlenen biyolojik olgunlaşma süreci kuvvetli genetik bir programlamaya dayandığı ve değişik çevre koşulları altında kolay kolay aksamadan belirli bir düzen içinde kendini gösterdiği halde bazı hastalıklar ve çevre etkileri fetüsün gelişimini etkiler. Tablo 10.2'de bu etkilerin bir özeti verilmiştir. Ve şimdi bunları vermek istiyorum. İki sütun halinde yapılmış dış etkenin türü ve buna bağlı olarak yan sütunda embriyo veya fetüs üzerindeki etkisi. Etkenin türü, annenin gıdasında yetersizlik, çok az protein veya çok az kalori varsa etkisi, beyin hücrelerinde azalma, düşük sayısında artma, doğumdan sonraki ilk yıl içinde gözlenen bebek ölümleri. Etkinin türü, annenin kızamık hastalığına yakalanması, etkisi sağırlık, bazen kalp arızaları ve diğer bedensel bozukluklar. Etkinin türü, annenin cüzdan hastalığına yakalanması, etkisi, cüzdanlı annenin çocuğu %25 ihtimalle ölü veya normal altı bir bebek olarak doğar. Etkinin türü, annenin alkolik olması, alkolik annenin çocuğu alkol alışkanlığına yatkın olarak doğar ve birçok bedensel bozuklukları beraberinde getirir. Az miktarda alkolün bile bebeğin gelişimini anlamlı ölçüde önlediği saptanmıştır. Etkinin türü, annenin sigara tiryakisi olması, sigara tiryakisi annelerin bebekleri daha zayıf doğar ve daha sık hastalanırlar. Etkinin türü, annenin çay ve kahve tiryakisi olması, çay ve sigara tiryakisi annenin bebeğinin tam ağırlığına kavuşmadan doğduğu gözlenmiştir. Beden hücreleri tam gelişim kapasitesine ulaşmamıştır. Ana metinden devam ediyoruz. Dış faktörlerin ortaya çıkış zamanı, embriyo fetüsün nasıl yeni biçimde etkileneceğini belirler. Organizmanın en hızlı geliştiği sürelerde olumsuz bir dış faktör en yüksek etkisini yapar. Aynı zamanda aynı dış etken organizmanın yavaş geliştiği bir devrede o şiddette etki yapmaz. Örneğin kızamık hastalığı hamileliğin ilk 3 ayında çocuğun işitme organını bozar. İlk 3 ay içinde kulak ve iç işitme organları gelişmesi tamamlamış olduğundan kızılcık tamamlamamış olduğundan kızılcık hastalığı daha sonraki aylarda bir etki yapmaz. Zannedersem de bir baskı hatası olmuş. Bu kızılcık değil kızamık olması lazım. Bu cümleyi baştan almak istiyorum. Örneğin kızamık hastalığı hamileliğin ilk 3 ayında çocuğun işitme organını bozar. İlk 3 ay içinde kulak ve iç işitme organları gelişmesini tamamlamamış olduğundan kızamık hastalığı daha sonraki aylarda bir etki yapmaz. Öte yandan hamileliğin son 3 ayında çocuğun sinir sistemi en yoğun gelişme devresinde olduğundan bu devrede annenin beslenmesinde görülen bozukluklar çocuğun bireyin beyin gelişmesini en etkin biçimde etkiler. Doğumdan sonra çocuk gelişimine birçok yönden devam eder. Bundan sonra çocuğun gelişmesini bedensel, bilişsel ve duygusal olmak üzere 3 temel boyutta inceleyeceğiz. Sayfa 342. Alt ana başlık 4. Bireyin bedensel ve hareketsel gelişimi. Çocuk doğmadan önce başladığı gelişim sürecine doğduktan sonra da aynı şekilde devam eder. Psikologlar çocukta gözlenen bedensel ve hareketsel gelişimi 4 temel devrede incelerler. 1. Doğumdan 2 yaşına kadar, 2 ila 5 yaş arası, 3, 5 ile 12 yaşları arasındaki devre ve 4, 12 ile 18 yaşları arasındaki devre. 18 yaşından sonra da bireyin bedensel değişiklikleri devam eder. Bu değişiklikler de daha ileride ele alınacaktır. Yan başlık, doğumla gelen özellikler. Bebek aşağıda kısaca gözden özetlenen becerilerle birlikte doğar. 1. Görme duyumu oldukça gelişmiştir. Her iki gözünü bir tek nesne üzerinde odaklayabilir. hareket eden bir objeyi izleyebilir ve bazı renkleri ayırt edebilir. En önemlisi insan yüzüne özellikle ilgi gösterir ve ilk iki hafta içinde göz göze bakabilir, beceriye erişir. Bebeğin insan yüzüne ilgi göstermesi ve göz teması kurabilmesi, bebekle ana baba arasında türün devamı için gerekli son derece önemli bir iletişim ilişkisinin doğmasına imkan verir. 2. Yeni doğan bebeklerin kulağı çok geniş bir ses bandına tepkide bulunabilir. Gerçekte bebeğin en fazla duyarlılık gösterdiği ses insan sesidir. İnsan sesindeki perde ve şiddet değişikliklerinin farkına varabilen bebek, kısa bir süre içinde aşina olan sesle yabancı olan sesleri ayırt edebilir. Ayrıca yeni doğan bebek sesin geldiği yönü algılayabilme yeteneğini de beraberinde getirdiğinden başını sesin geldiği yöne çevirerek uygun davranışlar gösterebilir. 3. Bebekler koklama ve tat alma duyu organları da oldukça gelişmiş biçimde dünyaya gelirler. Birbirinden farklı kokuları ve temel tatları kolayca ayırt edebilirler. 4. Yapılan araştırmalar yeni doğan bebeğin hem operant hem de klasik kuşlama yoluyla öğrenebildiğini göstermiştir. 5. Bebek, duyu organlarının doğuştan itibaren hemen hemen mükemmel bir biçimde işleyişinin yanı sıra, kendisini besleme konusunda son derece yararlı bazı refleksleri beraberinde getirir. Bunların başında emme refleksi gelir. Anne memesini ağzı veya emziği dudağında hisseden bebek hemen emmeye başlar. Bu refleks o kadar çok kuvvetlidir ki emecek bir şey bulamayan çocuk parmağını emer. Doğumla gelen özellikler üzerinde algılama ve hareketle ilgili yeni beceriler öğrenilmeye başlar. Şimdi iki yılda bebekle gözünün hareket gelişimini bir göz atalım. Yan başlık. İlk iki yılda görülen hareket gelişimi. Çocuğun ilk yıllardaki hareket gelişimi şematik olarak şekil 10.3'te gösterilmiştir. Şekil 10.3 tam bir sayfayı kaplamış ve bebeklerin çeşitli resimleri var. Bunların alt başlarını okumak istiyorum. Yeni doğan bebeğin anne karnındaki durumu. İkincisi bir aylıkken çene kalkık. 2 aylık göğüs kalkık. 3 aylık uzanma ve yakalama çabası. 4 aylık yardımla oturma. 5 aylık kucakta oturma, nesneyi tutma. 6 aylık çocuk sandalyesinde oturma, önünde sallanan nesneyi yakalama, 7 aylık kendi başına oturma, 8 aylık yardımla ayakta durma, 9 aylık eşyaya tutunarak ayakta durma, 10 aylık emekleme, 11 aylık elinden tutulduğunda yürüme, 12 aylık eşyaya tutunarak ayağa kalkma, 13 aylık merdiven basamaklarını tırmanma, 14 aylık tek başına ayakta durabilme, 15 aylık kendi başına yürüme. Devam ediyoruz. Şekilde yer alan gelişim aşamaları Mary Shelley adında bir Amerikalı psikoloğun 1933 yılında yaptığı bir araştırma bulgularına dayanarak saptanmıştır. İsmin harfleri şöyle: MARYSHIRLEY. Sayfa 344. Daha sonra yapılan araştırmalar bu temel sıralamaya herhangi bir değişiklik getirmemiştir. Şekilde görmüş olduğunuz hareket aşamalarına bakarken akılda tutulması gereken en önemli nokta şudur. Her çocuk ayrı aylarda, haftalarda ya da günlerde farklı aşamalara ulaşabilir. Fakat her çocuk gösterilen aşamaları sırasıyla takip eder. Başka bir değişiklik hiçbir çocuk oturmadan emeklemeye veya emeklemeden yürümeye başlamaz. Dünyanın değişik yerlerinde yapılan araştırmalar çocuğun